13. ayrım, sayfa 110. Armağan kapı eşiğinde ayakta duruyor ve görüyor. Zamanın bir noktasında, bir kırılma noktasında mutfaktaki masanın başında oturuyor babası. Sigara içiyor. Tütünden sararmış parmaklarının arasında bafraları gevşekçe tutarak yağmur bahçeye bakan camları sarsalıyor. Gökyüzü koyu karanlık. Annesi turşu kuruyor. Kavanozdaki tozlu suları yerlere döküp saçarak. Kabak böreği yapmış. Armağan okula götürsün diye ama içine yumurta katmayı unutmuş. Dağılmış. Kendisinden hiçbir şey beklenmemesi gereken bir döneme girmiş. Ayaklarına İlhan'ın eski terliklerini giymiş. Çiçekli pazen şalvarının arkasında el büyüklüğünde bir kan lekesi var. Babası turculuk sebzelerle boşan karısına bakıyor biraz tuhaf. Ne hissediyor bakarken? Üzüntü mü? Sıkıntı mı? Tiksinme mi? Bakışlarındaki ağırlıktan mı? Az ötede kadın mı yoksa bir şeyleri sürdürmek zorunda oluşu mu? Güçlü erkeklerin bile beklenmedik başarısızlıklar karşısında anlaşılmaz biçimde güçlülüğe, çaresizliğe düştüklerini hissediyor Armağan. Git üstünü değiştiriyor babası azarlar gibi annesine. Kirlenmişsin. Sinsi bir yağmur yağıyor İzmir'e. Telefonda babasının ağlamaklı sesi. Eve gel diyor. Acele gel. Annen çok hasta. Armağan o an anlıyor annesinin öldüğünü. Uzun konuşuluyor bu ölüm. Aileye yapışıp kalan bir leke biçiminde. Sonra izi yavaş yavaş silinecek. Silecek zaman. Hep böyle olur. Önce bir karmaşa, sonra acının olağanüstü sessizliği. Daha önce her yerde sık sık kullanılan bir sözcüktü ölüm. O kadar. Ürkütücü, kesin ama onlara uğramamış bir sözcük. Şimdi o evde uzun süre deniz sözcüğü kullanılmamaya çalışacak. Boğulmadı kesinlikle. Ağla diyor halası. Ağla çocuğum. Ağlayamıyorum diyor Armağan. Ayrıntılar kaybolmuş. Unutmak zorunluluğu yüzünden. Yalnızca o günlerin izleri kalmış. O leke. O duman morunun izleri dışarıdan fark edilmiyor. Görmek için onun yürekte olduğunu, yüreğin biçimini almış olduğunu bilmek gerek. Sesler, kokular, koruklar, taşlık, güller, renkler, serçeler ve kargalar, ağaçlar, dereler, dondurmacılar, tenekeciler, sayacılar, evler, bahçeler eskisi gibi. Hiçbir şey olmamış, anne varmış gibi. Ama yok. Şaşırtıcı bir şey bu. İnsanlar gene gülüyor, parka gidiyor, radyo çalıyor, pasta yiyorlar. Davullar çalıyor, düğün dernekler oluyor. Cenazeler kalkıyor, hiçbir eksiklik yokmuş gibi. Üzücü olan bu. Annemin yaptığı her şeyi Gülcan yapıyor. Saçları salça kokuyor. Halısı, belki evlenir babanız yeniden diyor. Baba tek başına yatıyor ve yatağını hiç toplamıyor. Cebinde küçük bir defter taşıyor artık. Kargacık burgacık yazılar ve rakamlarla dolu. Sayfa uçları kıvrılıp kararmış bir hesap defteri. Dostları evlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Birilerinden söz ediyorlar. Armağan İstanbul'a mektuplar yazıyor. İlhan abicim, her şeyi bildiğin gibi. Gülcan'ın dediğine göre babam gene eve geç geliyormuş. Bazen yalnızca yatmaya, bazen sabaha karşı. Ramazan'da içki sigara içmiyor. Sabah kulübünde kumar oynuyormuş. Yılda bir ay. Bazen kazanıyor, bazen kaybediyor. Kumarda kaybettiği bir bahçeyi 2 gece sonra geri kazanıyor. Herkes onu evlendirmeye çalışıyor ama pek niyet yok. Kaplıcanın yakınında bir toprak aldı. Dört göz binbaşıyla ortak kasabada ilk seracılık işine girişiyorlar. Ben iyiyim. İngilizceyi de epey ilerlettim. Sanırım iftiharla geçeceğim. Bertan uslanmıyor. Kafa göz yarmaya devam. Yazın görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Baba evlenmiyor. Evlenmeyecek. Gülcan da evlenip evden ayrılacak. Sonra en küçük oğluyla Bertan'la yalnız kalacak. Filiz'i hatırladı. Ve kimleri modası geçmiş bulsa da insan kızının evlendiğini, evden gelinliğiyle çıktığını görmek ister. Neden istemesin diye düşündü Armağan. Filiz'in bu biçimde evden ayrılması tatsızdı ama gençlerin bazıları böyle yaşıyordu. Sonra da birbirlerinden bıkıp ayrılıyorlardı. Bir genç kızın ailesi İstanbul'da oturuyorken kalkıp aynı şehirde bir oğlanın evine taşınması ele güne karşı açıklanması kolay olmayan bir aşırılıktı. Tutucu değilim. Anlarım. Ama toplumun değer ölçülerine de özen gösterilsin. Konuştuğumuzda böyle söyleyeceğim ona diye düşündü. Ne zaman? Filiz epeydir konuşma girişimlerini ya baba şu anda çok acelem var özür dilerim sonra görüşürüz diyerek erteliyor, püskürtüyordu. Öte yandan tarafsız ve anlayışlı olma çabası görüşlerini kızına rahatça açıklayıp anlatmaktan bir ölçüde alıkoyuyordu Armağan'ı. Ben senin yaşındayken türü yaklaşımlardan insana kendi gençliğini hatırlatması dışında işe yaramıyor ve gençlerde tepki, bıkkınlık uyandırıyordu. Beklediği kızının onun yolunda gitmesi, Onun düşüncelerinin bekçisi olması değildi elbette. Deneyimlerinden yararlansın istiyordu, o kadar. 1-2 yıl öncesine kadar konuşup tartışabiliyorlardı. Filiz onun doğrulayabileceği görüşlerini susuyor, kendi savunabileceği durumlarda ise kahramanca savunuyordu. Gene de daha çok dört bir yandan saldıran, parlak, şaşırtıcı ve boş yaklaşımlar etkili oluyordu üzerinde, o ayrı. Artık büsbütün değişti. Buna ait hiçbir düşünce, hiçbir eylem ona güzel, yeni ve şaşırtıcı gelmiyor diye düşündü Armağan yılgınlık ve üzünçle. Şaşırtıcı, evet. Çağın kilit sözcüğü buydu. Mucize. Sürekli kulaklarına, gözlerine inanamama hali. Belki de ben ve sosyalistler. Gerçeği gerçek görünecek kadar pırıltılı, renkli, baştan çıkarıcı biçimde anlatamadık. Gösteremedik bizden sonraki kuşağa. Onları hayal kırıklığına uğrattık diye düşündü. Sol düşünceyi sıkıcı, tek düze, insana ağır sorumluluklar yükleyen, baskıcı, belalı, hayale dayalı ve sonuç olarak tükenip içi geçmiş bir dünya görüşü olarak görmelerinin önüne geçemedik. Oysa kızıl yıldızlı şapkalar giymekten ve Çin'in posterleriyle odalarını, tişörtlerini süslemekten, onu nostaljik bir kullanım nesnesi olarak taşımaktan hoşlanıyorlar ve yaptıklarını sevimli buluyorlar. Ne de olsa onlar için müzelik zararsız bir görüntü bu. Armağan bu an düşündüklerini kızının ve öğrencilerinin dinlediğini hayal etti. Kuşak farkı bizim ilişkimiz açısından belirleyici bir mazeret olamaz dedi. Çünkü ben sıradan bir baba değilim. Herhangi biri değilim. Hırslandı, sinirlendi. Ama elbette benim kuşağımla sizinki arasında çok fark var. Özgürlüğü savunuyorsunuz ama onun da ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çoğunuz önünüze sürülen cicili bicili her düşünceyi, anlayışı, eylem biçimini, gerekliliğini, doğruluğunu, neye yarayacağını sorgulamadan hızlı tüketmekten başka seçeneğiniz yokmuş gibi davranıyorsunuz. Kendi doğrularınız ve keşifleriniz, sandığınız birçok şeyin daha çok denenmiş aptalca yenilemeler olduğunu göremiyor, görseniz de aldanmayı yeğliyorsunuz. Peki bu kuşak, bu savrulma ve çözülme ortamından nasıl çıkacak? Filiz'in sesini duyar gibi oldum. Lütfen babacığım, bunları daha önce de duydum senden. Özgürlük bir yanılsama, farkındayız. Özlemlerimiz, gelecekle ilgili tasarılarımız da olamıyor. Çünkü kalıcılık, nesnellik yok artık. Bu dünyayı biz mi yarattık? Suçlu biz miyiz söyle? Neye bağlanalım? Neye adanalım? Ne yapalım istiyorsun? Kendimizi ne için sorgulayacağız? Biz yapabileceğimizi yapıyor, günü yaşıyoruz. Armağan kızının yetişme çağına denk gelen apolitik ortamdan, onun adına hem kaygı duymuş hem de koruma içgüdüsünün böylesi daha iyi, başı belaya gireceğine diyen sesine kulak tıkamıştı. Derinde, karanlıkta gizlemişti bu ikiyüzlü karmaşık duyguyu elbette. İçinde bir yerlerde, sızılı bir utanç gibi. Hızlı, yüksek tonda çalınan müziği duydu. Bir jimnastik grubu barın arkasındaki platformda step yapmaya başlamıştı. Başlarında kaslı, tazı gibi bir bayan öğretmen vardı ve çoğu kilolu katılımcıların müziğin ritmine uyarak küçük basamaklara inip çıkmalarını kumanda ediyordu. Jimnastiğe bir diyeceği yoktu da, müziğin bu kadar bağırmasına gerek var mıydı? Gürültü çağını yaşıyoruz diye düşündü. Hüzünler, yalnızlıklar, her şey gürültüye boğuluyor. Bu yüksek volümde aptallaşıyor insanlar. Çevresine baktı. Herkes neşeli ve hoşnut görünüyordu. Ondan başka rahatsız olan yoktu. Bir an kendini çok eskimiş, çok yorgun, çok yalnız hissetti. Figen dedi, ne diyeceğini bilmeden. Karısı kollarını iki yana açık uyuyor ya da uyuyormuş gibi duruyordu. Ses vermedi. Bir arı vızıldayarak dolaşmaya başladı. Armağanın başının üstündeydi. Eliyle kovdu. Arı bir an uzaklaşıp yeniden geldi. Turlarını arsızca sürdürüyordu. Ayağa kalktı. Bardan bir soda alıp gelecekti. Çimenliğe doğru yürürken ayaklarındaki güçsüzlüğü hissetti. Günlerdir dalgın bir huzursuzluk ve sirinçsel bitkinlik içindeydi. Sabah tıraş olurken de boynunu kesmişti. Hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Enerjimi yok eden bu işte diye düşündü. Bara doğru yürürken. Allah kahretsin. Bir an duraksadı. Hayır, soda yerine biri alacaktı. Ne olursa olsun. Her şey bitti diye düşündü. Bilmenin ansızın gelen kesinliğiyle. Bitti. Ayrılmaktan başka çaremiz yok. Neden evlendik ki biz? Nereden biliyorduk sevmeyi? Ne sanıyorduk? Eğer alışıldık deyişle sevgi ise aralarındaki aşk da anısından daha iyisini kurma umudu olmayan bir düzeni iyi kötü sürüklemekten ve yorucu bir dayanma inadından başka ne kalmıştı geriye? Bitti dedi. Kesinlikle bitti. Bir ferahlık duydu. Rüzgarlı bir özgürlük duygusu esti içinden. Tezgahın arkasında bikinili hoş bir kız vardı. Kıvırcık siyah saçlarını bir bandana ile geriye atmış, iyice ince, kıvrak ve uzun çikolata rengi, erotik filmlerden fırlamışa benzeyen bir dişi. Müziğe uyarak kalçasını hafifçe sallıyordu durduğu yerde. Bardağı doldururken Armağan'a Israrlı ama ölü bakışlarla, iri dudaklarında asılı kalmış yapmacık bir gülümsemeyle baktı. Armağan birden denetleyemediği içgüdüsel bir heyecan duydu ve paniğe kapıldı. Bira bardağını kızın elinden çabucak kaptı. Tentenin altındaki masalardan birine gidip kız arkasında kalacak biçimde oturdu. Bu yavru da İlhan'ın tezgahından geçmiştir garanti diye geçirdi içinden. Yok canım, Rengünür vardı artık. Baba olmuş, uslanmıştı. Baba, ha baba. Baba olup da ne olacaktı yani? Benim bir karım, bir çocuğum olmamalıydı aslında. Bu tip uygun değilim. Ya da taşımaya gücüm yetmedi. Yük ağırdı diye düşündü. Şu zenci kırmızı kızla bir kez, yalnızca bir kez isteyebilirdi onu. Yatabilirdi belki. Evli olmasaydım tabii diye düşündü. Bu bir engel. Hadi canım, olur mu? Evli adamlar ne haltlar yiyorlar. Neden korkuyorum? Neden kendimi olasılıkla kapatıp yeryüzünden sıyrılıp atmaya çalışıyorum acaba diye sordu. Hala yakışıklı bir adamım. Kariyerim, geçinecek kadar param ve duygularım var. Sağlıklı da sayılırım. Niye bu kadar beceriksizim? Neden bu derece uyumsuz ve umutsuzum? Çalışma yaşamı boyunca fakültedeki kadın arkadaşlarının, hayır, onları fazlasıyla kartlaşmışlardı ya da güzel öğrenci kızlarla genç bayan asistanların kadınlıklarına genellikle kayıtsız kalmış. Bir ara biri dışında. Onları yalnızca insan olarak görmüştü. Çok ender anlarda fark ederdi. Bir ara fark ettirmişti biri kendini. Birlikte çalıştığı ya da aile dostu kadınların cinselliklerini. O zaman aklı karışır, çok karışmıştı ora. Bu farkındalığın gözlerinden anlaşılacağını anlamıştı o biri. Telaşıyla gerginleşir, hemen özür dileme isteği uyanırdı içinde. Ama özür dileme araya ansızın anlaşılmaz bir uzaklık koyar, karşı tarafı sersemletirdi. Bir öğrencisiyle konuşuyorsa senden size geç verirdi örneğin. Sizden sene geçmişti o an. Ya da asistanın başını eğdiği dosyayı aceleyle kapatıp çalışmayı ertelerdi. Belki de bu yüzden kibirli ve aşırı kontrollü, cesur demişti o. Bir adam olarak tanınmıştı çevresinde. Kibirli falan değildi oysa. Otofren sistemi fazla güçlüydü. Neden? Erkek olarak sahip olması gereken özgüvenden daha mı azını geliştirebilmişti? Hiç de değil. Gereksiz yere pis, itici erkek numaraları yapan gerzeklerden nefret ettiği için kendisini ağır, kapısını kapalı tutmaya çalışıyordu. Birini aralamıştı. Ben kendimi biliyorum diye düşündü. Bir an sevinç duyarak. İşte buyum ben. Gücümün açmazlarının farkındayım. Bir ruh doktorunun kesinlikle açığa çıkaramayacağı düzeyde hem de. Bira bardağını başına dikti. Yarıladı. Erkekler zayıf yanlarını kendilerine itiraf etmekten çekinirler diye düşünmeyi sürdürdü. Ama ben kendi bağırsaklarımı acımasızca deşiyor ve bundan korkmuyorum. Değişmek de istemem. İstesem de çok zor. Buraya kadar geldim. Bundan sonrasında da onurumla katlanabilirim. Zaten kadınlar. Boş ver kadınları şimdi diye sinirlenerek, önümde bir hayat var. Doğru dürüst. En önemlisi de düşünce ve inançlarıma uygun ve tabii olarak savunarak yaşıyorum. İçimde yaşadığım koşullarda her ne kadar gücüm ve amaçlarım giderek törpüleniyor ve çabam boşunaymış gibi görünüyorsa da zaman beni doğrulayacak nasıl olsa. Bira bardağının içinde minik güneş ışınları yüzüyordu. Denize doğru baktı. Uzaktan şimdi kuma oturmuş olan figenin sırtı görünüyordu. Hala güzeldi o sırt. Ama dokunma isteği uyandırmıyordu artık Armağan'da. Kadınlarla ilişkimde, gergin olmamda, cins olmamda onun payı var diye düşündü öfkeyle. Yaşı gereği 50 yaşındaydı. Kesildiğini kabullenmeyi yeğlemişti sonunda. Tahıya varmak uzun sürmüş, kolay olmamıştı kuşkusuz. Bedenin ihanetine küsüp cinsellikten vazgeçmek ağır, koyu bir mutsuzluk, başa çıkılmaz bir ölüm duygusu ve beklenmedik zamanlarda yüze vuran öfke ve umutsuzluklarla çok sancılı bir serüvendi. O süreçte kendi içine kapanmış, evdekilerle gündelik sorunları konuşmayı bile en aza indirmiş, sofraya asık yüzlü, her an patlamaya hazır bir adam olarak oturup kalkmış, hatta intihar planları yapmıştı. Evden uzaklaşmak için bütün kent dışı etkinlik ve toplantı çağrılarını kabul etmiş, otel odalarında seks kanalları izleyip kendi kendini uyararak ya da gerçek hayatta iğrenç bulduğu fantezilerle boşalmıştı. Aşırı bir düşkünlük, sapıkça bir inattan kaynaklanmıyordu bu yaptıkları. Karısıyla yaşadığı sayısız deneme ve başarısızlıktan sonra hala erkek olduğunu kendine kanıtlama dürtüsünden ileri geliyordu. O inatçı yumuşaklığı uyandırıp canlandırmakla yeniden kendi olmak, yazgısını tersine çevirerek ölümü kovup uzaklaştırmak istiyordu belki. Ama bedeni bütün organlarıyla dünyaya akarken yakıcı bir boşluk kafasının içinde çın çın ötüp duruyordu. Kısacası her seferinde ödünsüz bir pişmanlıkla iktidarının dışında kalan mühürlenmiş bir duygu alanının sınırlarında Kala kalmış, içeri girememişti. Tek başına kapı önünde bulmuştu kendini hep. Kalan zamanını gerçek cinsel hazlardan esirgenmiş bedenini fazla umursamadan, acı çekmeden, doğal güdülerle çatışmadan kendini çalışmaya, politik uğraşlara vererek geçirmeye karar vermişti. Ölene kadar değil tabii dedi. O anki bakışın ışığıyla aniden aydınlanarak bir türlü kendiliğinden bir çözüm bulana kadar ki bulunabilir. Ya Figen yüzün koyun kuma yatıp ayaklarını havada birbirine dolamış kitap okuyordu. O neler yaşamıştı o sırada bilmiyordu. İçlerinde bedenlerinde olup bitenleri açmamışlardı birbirlerine. Bir tartışmada öylesine söyleniveren bir cümle. Benden bıktın mı? Git kendine bir sevgili bul. Ama bana surat etme. Armağan. Konuşmak ister misin? Bir doktora gitsek. Saçmalama ben iyiyim. Ya da küçücük bir hareket. Sabırsız, bezgin bir bakış. Ama oturup konuşamamışlardı. Duygularını doğru biçimde anlatamamak, sorunu sözcüklere dökmeye çalışırken fazla abartmak ya da küçümseme yanlışına düşmekten korkmuşlardı. Ayrıca ve en önemlisi, iyi korunmadığına, saf içtenliğin en ciddi sorunlarına, boğma tehlikesi vardı insanın yenemeyeceğini bildiği bir düşmana karşı sıkı ağızlı olması gerekiyordu. Sonuç olarak karşılıklı gurur ve çekingenlik, bıkkınlık ve ertelemelerle öyle ağır, öyle kendinden ve kaçınılmaz bir biçimde kopmuşlardı ki engellemeye güçleri yetmemişti. Neyse, her şeye bir pandomim sessizliğinde yaşandı. Oyuncuların başarısı oranında anlaşılıp sezildi ve biz bu oyuncuların iki izleyicisi olarak kaldık diye düşündü. Neden bilmiyordu. Kalkıp yeniden sahile, Figen'in yanına gitti. Hastalıktan yeni kalkmış bir adamın sarsak çekimser adımlarıyla yürüyerek, bir elinde bir bardağı, öteki eli ağlıyormuş gibi belinde, Figen'in başucunda dikilip bekledi. Ne o? Bira mı içiyorsun diye sordu Figen hayretle. Mideni delmeye mi çalışıyorsun? Tamam, doktorculuk oynamayı bırak şimdi diye kesti Armağan. Niye öyle bakıyorsun bana? Aa, canımı sıkıyorsun ama dedi Figen. Hasta mısın, deli misin, neyin var senin Allah aşkına? İyi bir kavga işimize yarayabilir dedi Armağan. Bunalım sona erdirir. Uzlaşma mı arıyorsunuz, savaş mı ilan ediyorsunuz? Dikkat et, ikisinden de zararlı çıkabilirsin. Hiç sanmıyorum. Kimin yenik düşeceği belli olmaz. Figen yavaşça kalktı. Havlusunu topladı. Ne o? Kaçıyor musun diye sordu Armağan saldırgan bir alayla. Evet, varlığım seni sinirlendiriyor. Ve inan ki ben de sana dayanamıyorum dedi Figen. Çocuk gibisin. Evet, tıpkı bir çocuk. Havuz başına doğru yürüdü. Oradaki boş bir şezlonga uzanıp kitabını sertçe yeniden açtı. Çocuk mu diye düşündü Armağan. Koy var sağlayacakmış gibi yaralı. Hiç çocuk oldum mu ben? Çöker gibi bıraktı kendini Figen'in kalktığı yere. Kumda onun sıcaklığı ve izi vardı. Aynı yere, iz üzerine uzandı. Havlusunun başına, gözlerinin üzerine örtüp keskin ışıktan korunmaya çalıştı. Çocuk öyle mi? Neydi çocukluk? Hızla giden bir tren penceresinden akan görüntüler mi? Uzun yazlar, sıcak güneşli günler, geceye taşan sokak oyunları mı? Çemberler, bilyeler, köşe kapmacalar mı? Küçücüktü. Şenlikli bir sokak, iç içe yaşamlar hatırlıyordu. Kavgada kırılmış bir ön diş, tertemiz süpürülmüş bir avludaki koyun bağırsaklarına konup kalkan yeşil vızıltılı at sinekleri, komşulara götürülen aşure lokma tavakları, sarı burma tepsileri, yara kabukları, yusufçuklar, sülümancıklar, şifanil kışında toprak yolda sarsılarak ilerleyen bir at arabasının yanında ağırca kayan zeytin ağaçları. Bahçedeki eve taşınmadan önce o küçük dar sokakta oturuyorlardı. İki yanı temelleri ve su basmanları, taş taş üstünde tuğla gelişleri avluya açılan eski Rum evleriyle dolu bir sokak. Sokak sakinlerinin çoğu değişik ülkelerden gelmiş muhacirlerdi. Boşnak, Arnavut, Adalı, Giritli, Yanyalı, Çingene, 72 milletten aile. Bir de herkesin saygı gösterip yardım ettiği, adı bilinmiyordu, Hoca Hanım vardı ki mahallenin çocukları kesinlikle 5-6 yaşlarında ona gidip rahleyi tedrisinden geçerlerdi. Dinsel eğitim elbette yasaktı. Ama buna pek eğitim denemezdi. Birkaç dua, birkaç sure öğretilir. Sonra amme cüzü, enam cüzü, tebereke gibi küçük kitaplar ve daha sonra da olduğu kadarıyla Kur'an ezberlenirdi. İlhan da Armağan da birer yıl gitmişlerdi hoca hanıma. Sonra ilkokula başlayınca dini eğitimleri sona ermişti. Malka'nın Malik'e çok güzel iki kızı vardı. Sarışın, çakır gözlü, boylu poslu alımlı kızlar. Kızların iki ayrı kocadan olduğu söylenirdi. Büyüğü bir astsubay başçavuşla evlenmişti ve küçüğü Ayten, Urfa'nın etrafı türküsünü söylemiştim Alkan'ın bahçesinde yapılan düğünde. Öylesine güzel söylemişti ki sonradan kızın adı Urfa'nın dağları kalmıştı. Çingene Firdevs'in kocası Hamdi, şamisi Şambalı yapıp satarak aileyi geçindirmeye çalışırdı. Kunduracı Behçet'in oğlu takunyacı olmuştu sonradan. Boyalı, süslü kadın takunyaları yapıp İstanbul'a gönderirdi. Kebap kestaneci Pomak İsa'nın kızları Nezahat ve Perizat da Malkan'ın kızlarıyla yarışırdı güzellikte. Oyun arkadaşlarından en iyi aklında kalan Mozak'tı. Kafası çam kozalağına benzediği için Kozalak denirdi ona. Ama zamanla Kozalak, Kozak ve sonunda Mozak olmuştu. Mozak, Orhanların evinin yanında bir tavla vardı. Askeriyenin atları bakılıp barındırılırdı orada. Güzel atlardı bunlar. Zengin ailelerin çocuklarına orduya bir at ya da motosiklet bağışlamaları karşılığında bulundukları yerde askerlik yapma hakkı tanınmıştı. Kurtuluş bayramlarında bu genç süvariler kendi atlarıyla ya da motorlarıyla geçit törenlerine katılırlardı. Mahlul gaziler, kuvayi milliyeciler, belediye bandosu eşliğinde istiklal madalyaları göğüslerinde gururla yürürler, göz yaşartırdılar. Sobacılar, sayacılar, marangozlar, demirciler, sütçüler, zeytinciler, kasaplar ve tabii çiftçiler, mısır, pamuk, tütün, üzüm, domates dolu arabalarla ya da John Deere traktörlerle ağır ağır halkın arasından geçerler, coşkulu alkışlarla, bravo haykırışlarıyla selamlanırlardı. Belediyenin hurda otobüsleri, döküntü, çöp, kum, taş kamyonları, itfaiye araçları ve itfaiyeciler motorize olmanın gururuyla krapon kağıtları, bayraklar, çiçeklerle ağır ağır ilerlerler, kasabanın futbol takımı oyuncuları sarı yeşil formalarıyla azametle yürürken ıslıklarla müthiş tezahüratlarla karşılanırlar ve en son avcılar açık ciplerden sarkan, yeşilliklerle süslenmiş yaban domuzları ve ayıların kanlı ölülerini sergileyerek töreni bitirirlerdi. Ama armağanı en çok heyecanlandıran grup, kadın halıların üstünde milis kıyafetleriyle dimdik oturmuş, gözleri ileri dikili, o karayağız muhteşem askerlerdi. O törenlerde duyduğu heyecan çocukluk yıllarını geride bıraktığı sonraki dönemlerde gençlik yıllarında eksilmemişti. Kasabada bulunduğu her 9 Eylül'e gidip izlemişti geçti. Bütün duygu özveri ve varoluşlarıyla köylü, sanatçı, yoksul her kimse müthiş bir ölüm kalım bağımsızlık savaşı vermiş. Bu insanların ve terörenlerin günümüzde artık gereksiz, geri kalmış bulunup küçümseniyor ya da önemsenmiyor olması, armağanı incitiyor, içinde yakıcı bir haksızlığa uğramış duygusu uyandırıyordu.